Ayrım 3, sayfa 30. Bir sırrın peşinde. Tarih 9 Ağustos 1928, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı açıldı. Yani bugün bildiğimiz adıyla Taksim Anıtı 82 yaşında. Bu anıtın sırrını bilir misiniz? Artık bazılarınız biliyordur. Artık diyorum çünkü düne kadar pek kimse bilmiyordu. Nereden bilsinler? Ben bile emin olamadım, araştırma yaptım. Arşivimdeki tarih dergilerinin Taksim Anıtı ile ilgili haberlerini, makaleleri de okudum. Bakalım dedim, bu sırrı biri yazmış mıydı? Şevket Radon'un sahibi olduğu Tarih ve Edebiyat Mecmuası Ağustos 1979 tarihli sayısında Taksim Cumhuriyet Abidesi başlıklı yazısında bu sırra hiç değinmemişti. Sayı 8, sayfa 19. Başında Mithat Sertoğlu'nun bulunduğu Yıllar Boyu Tarih Dergisi, Ağustos 1980 tarihli sayısının kapağını Taksim Anıtı'na ayırmıştı. Başlığı ilginçti. Yeterince tanımadığımız şaheser. Gelin Taksim Anıtı'yla tanışalım. Erdal Türkay'ın kaleme aldığı yazıda da ne yazık ki bu sır yoktu. Yıl 3, sayı 8, sayfa 44. Yayın danışmanlığını Eroğul İskit'in yaptığı Yıllar Boyu Yakın Tarih Dergisi, Temmuz 1978 tarihli sayısının Taksim'de 50 yıl başlıklı yazısını, yaptığı başarılı çalışmalarıyla İstanbul'a birçok tarihi eseri kazandıran Çelik Gülersoy kaleme almıştı. 5 sayfa ayrılan bu yazıda da Taksim Anıtı'nın sırrı yoktu. Yıl 1, sayı 4, sayfa 45. Başında Profesör Mete Tunçay'ın bulunduğu Tarih ve Toplum Dergisi, Ocak 1988 tarihli sayısında Taksim Anıtı ile ilgili mektuplar başlıklı Turgut Kut imzalı bir yazıya yer vermişti. Anıtın İtalyan heykeltıraşı Pietro Canocchina'nın mektuplarına yer verilen yazıda da anıttaki sırra ait bilgi yoktu. Haksızlık yapmayalım, konu belki de Taksim Anıtı olmadığı için bu sır yazılmamış olabilir. Sayı 49, sayfa 21. Uzatmayayım, ne yakın tarihimiz ciltlerinde ne de belgelerle Türk Tarihi Dergisi sayılarında Taksim Anıtı'nın sırrı ile ilgili bir yazı bulabildim. 8 ciltlik İstanbul Ansiklopedisi'nde bile yoktu. Hepsinde anıtın yapılış hikayesi yazılıyor, mimari bilgileri, özellikleri veriliyor, mali ve sanatsal yönüne değiniliyor, Cumhuriyet'i sembolize eden figürler anlatılıyor, Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'tan bahsediliyor ama bir sırrın üstü örtülüyordu. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un orta yerinde 82 yıldır bir anıt var ve çoğu kimse bu anıtı yakından tanımıyor. Çünkü bir gerçek hep atlanıyor. Kuşkusuz Taksim Anıtı'ndaki sır sonra ortaya çıktı. Peki ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? Soğuk Savaş dönemi bitince. Popüler Tarih Dergisi Ağustos 2002 sayısında yıllardır saklanan bu gerçeği, sırrı yazdı. Taksim Anıtı'nda Atatürk'ün arkasında iki Sovyet generali duruyor. General Mihail Vasilyevich Frunze ve Mareşal Kliment Yefremovich Voroshilov. Evet, sır buydu. Soğuk Savaş döneminde Kızılcık Şerbeti'nde bile komünizm propagandası arayanlar topluma öyle bir korku salmışlardı ki anıttaki Sovyet generallerini kimse yazmamıştı. Belki de bazıları bilerek yazmadı. Öyle ya, ne demekti Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak'ın yanında komünist generallerin bulunması? Bizim tarihçiliğimiz böyledir işte. Peki yok sayılan bu generaller kimdi? General Frunze bizim tarihimiz açısından önemli bir yere sahipti. Lenin'in özel talimatı üzerine olağanüstü elçi sıfatıyla 13 Aralık 1921'de Ankara'ya geldi. Onuruna düzenlenen mitingde yaptığı konuşma büyük etki yarattı. Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. Frunze, Mustafa Kemal'le yakın ilişki kurdu. Sakarya cephesini gezdi. 5 Ocak 1922'de arkasında iyi duygular bırakarak ülkesine döndü. Diğer Mareşal Kliment Yefremovich Voroshilov'un bizim için önemi ise şuydu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü yıllarda askeri bilgisiyle savaşın taktik ve stratejisine katkıda bulunması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Evet, Sovyetlerin o günlerde yaptığı yardımları unutmayan Atatürk, bir jest olarak bu iki generalin heykelinin de anıtta yer almasını istedi. Bir anıtta iki Sovyet generalinin olduğunu bile yazmayan, yazamayan topraklarda Marx'ı, Lenin'i, sosyalizmi, emperyalizmi anlama, kavrama süreci nasıl gerçekleşebilir? Müslümanların sola nasıl düşman edildiği ortaya çıkıyor. Diğer yanda solcuların da toplumcu sosyalist Müslüman yazarları nasıl anlamadıkları, nasıl ellerinin tersiyle itekledikleri anlaşılabiliyor. O halde şunu sorabiliriz. Kim kimin dilinden ne zaman anlayacak? İki karşıt görüşte, inançta, grupta olan kardeşler mi sadece birbirini anlayıp hoşgörüyle yaklaşabilecek? Bu soruyu sormamın bir nedeni var. Hilav ailesini tanıtmak. Bu aileyi tanıyor musunuz? Baba Musul doğumlu bir Kürt, Said-i Nursi'nin avukatı. Anne Kafkas Kartalı Şeyh Şabil'in torunu. Oğullarından biri ateist solcu, diğeri İslamcı münevver. Kızların biri Kadıköy Kız Koleji müdiresi, diğeri avukat. Damat ses sanatçısı. Gelinleri ise Türk basınının en köklü ailesi Talluların şarkı sözü yazarı kızı. Peki bu aile bize neyi anlatıyor? Tarih 9 Şubat 2000. Sahra İcili Camii Musalla taşında bir tabut. Yeşil örtülü tabutun başında sessizce ağlayan 72 yaşındaki ateist bir ağabey Selahattin Hilav. Felsefeci, çevirmen ve denemeci Selahattin Hilav'ın adını duymayan solcu herhalde yoktur. Çünkü Türkiye'de aydınlanma felsefesi ve sosyalizmin anlaşılmasında büyük katkıları oldu. Marx, Sartre, Diderot, Schopenhauer, Garodi, Foucault öğrenmek isteyip de Selahattin Hilav'ın çevirilerini eline almayan yoktur. Cami avlusunu dolduranlar 66 yaşında hayata gözlerini kapayan Necmettin Hilav'ın kitaba, okumaya, araştırmaya meraklı Müslüman arkadaşları, dostları. Hepsi büyük bir nezaketle ve üzüntüyle cenazenin sahibi Selahattin Hilav'a başsağlığı diledi. Cemaat sonra hep birlikte cenaze namazı için saf tuttu. Selahattin Hilav imamın hemen arkasındaydı. Bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Ateist bilim adamının imamın arkasında saf tutması ne anlama geliyordu? Hem doğulu hem batılı olabilmenin inceliğiydi aslında bu. Marksizmin yabancılaşma kavramını Türkçe'ye ilk onun sokmasının nedeniydi bu. Nesimi divanını, İbn Haldun'u, Platon'u, Eşari'yi, Hegel'i, Marx'ı, Nietzsche'yi, Lefebvre'i, Freud'u harmanlamaktı bu. Aydınlanmacı batı felsefesinin zihni eğitiminden geçmiş bir doğulunun zarafetiydi bu. Selahattin Hilav'ın yerli Marksizm arayışlarına girip Asya tipi üretim tarzı konusunda çalışmalar yapmasının sebebiydi bu. Onu yoğuran kültüre saygıydı bu. Onu Paris Sorbon'a gönderip Marksist olmasına vesile olan kimdi biliyor musunuz? İstanbul Erkek Lisesi'ndeki felsefe öğretmeni Sosyalist Müslüman Nurettin Topçu. Selahattin Hilav ile Nurettin Topçu'nun yollarının kesişmesine tesadüf mü sanıyorsunuz? Sahra İcili Camii avlusunda bulunanların hemen hepsi Sosyalist Selahattin Hilav gibi Nurettin Topçu'nun rahle-i tedrisatından geçti. Evet, bu kitapta altını hep çizeceğimiz gibi baş davası ahlak olan o nesil bugün artık kaybolmak üzere. Onlardan biriydi rahmetli Necmettin Hilav. Yaşam biçimi ve kişiliği ağabeyinin zıddıydı. İTÜ mezunu, yüksek mimardı, uzun yıllar Merkez Bankası'nda çalıştı, hiç evlenmedi. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince'yi rahatlıkla anlıyordu. Arapça, Farsça ve Osmanlıca'ya çok hakimdi. Evliya Çelebi'yi, Naima'yı, İbn Sina'yı, Farabi'yi özgün metinlerinden okudu. İslam tarihi ve felsefesine meraklı, Batı ve Doğu kültürlerini derinlemesine inceleyen, ana kaynaklarından araştıran bir entelektüeldi. Osmanlıca ve Osmanlı kültürünü pek çok akademisyenden ve ilahiyatçıdan daha iyi bilirdi. Pek çok kişi karşılaştığı bir zordu ona danışarak çözerdi. Beyazıt, Tünel ve Kadıköy'deki sahaflara gitmek dışında pek evden çıkmazdı, sürekli okurdu. Gümüş sikke koleksiyonu yapar, hat toplar, kıymetli ve nadir kitaplar biriktirirdi. Muhafazakar bir hayat tarzı benimsedi. Örneğin ağabeyinin tersine ağzına içki koymadı. Çok nadir minik kadehte likör içerdi. Ama sanmayınız ki yobazdı. Tek kusuru yine ağabeyinin tersine yazmayı sevmemesiydi. Yani mührir idi. Çok okuyan, çok bilen ama yazmayan kişi. Dipnot. Sevan Nişanyan tarafta nihrir sözcüğünün yanlış olduğunu belirten bir makale kaleme aldı. Şöyle dedi. Soner Yalçın dediğine göre kesin yanlıştır diyoruz ve sözlüğe bakıyoruz, Arapçaymış. Sıhhaha göre esaslı ve derin ilim sahibi. Kamusa göre zeki, bilge, tecrübeli ve yetenekli. Tacül Arus'a göre her konuda bilgili ve yetenekli ve yaptığı işi iyi yapan demekmiş. Meninsky Industrius Intelligence Expertus demiş. Ahmet Vefik Paşa hazık, mahir, kardide diye çevirmiş. Redhouse sagacious, wise, experience diye tekrarlamış. Bahatoven dahi sanatkar diye eklemiş. Arapça nahır bir ilim veya işi çok iyi bilmek fiilinden rubai bir türev. Son derece ender görülen ficdil vezninde. 1920'lerden beri hiçbir sözlükte yok. Kullanıldığında hiç görmedim. Ölmüş bir kelime. Evet, Nişanyan böyle diyor. Yazısı üzerine odatv.com'da bir yanıt kaleme aldım. Dedim ki Necdet Sakaoğlu'nu tanırlar mı acaba? Divriği'de ev mimarisi, Çeşmi Cihan Amasra, Türk Anadolu'da Mengü Cekoğulları, Anadolu Derebeyi Ocakları'ndan Köse Paşa Hanedanı gibi eserlerin ve yüzlerce makalenin yazarı, tarih araştırmacısı Sakaoğlu diyor ki, eskiler çok okuyan, çok bilen, sohbetine doyulmayan ama yazmayan kişilere nihrir derlermiş. Müteferrika, Temmuz 2001. Ayrıca Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, İstanbul 2007, deneyimli, bilgili. İlhan Ayverdi, Kubbe Altı Lügat-ı Misali, Büyük Türkçe Sözlük, 2. baskı, İstanbul 2006, tecrübeli, bilgili kimse, mahir, alim. Mustafa Nihat Ozon, Osmanlıca Türkçe Sözlük, Bilgi Yayın Evi, 1. basım Ankara, iyi, denemesi çok bilgin. Raif Necdet Kestelli, resimli Türkçe kamus, TDK Ankara 2004, alim, akil, hakaik aşina, cemi naharir. Şüphesiz Lügat-ı Rems'de olduğu gibi sözcüğünün açıklaması birçok kaynakta var. Nişanyan bunlara yanıt vermedi. Mesele bu değil aslında, mesele başka bir dil sorununda. Bu kendini beğenmişliğin, kibirliliğin, hoyratlığın altında ne yatıyor? Neyse, aslında yanıt vermeye bile gerek yok ama siz okurların nelerle uğraştığımızı görmenizi istedim. Sadece küçük defterlerine notlar aldı. Bunların yayımlanmasını istemedi. Birçok merakı vardı. Bunların başında keman çalmak ve sahaflardan kitap toplamak geliyordu. Hat sanatıyla ilgiliydi, eski cilt sanatıyla uğraşıyordu. İslam paraları uzmanıydı, yelkenli kullanmayı seviyordu. Necmettin Hilav başı büyük mezarlığında toprağa verildikten sonra Selahattin Hilav kardeşinin Suadiye'deki evine taşındı. Ve o da ölene kadar 5 yıl o evde yaşadı. Aileyi tanımaya devam edelim. Farklı görüşe mensup 2 erkek evlada sahip baba kimdi? Baba ne solcuydu ne sağcı, Kürt siyasal hareketinin tanınmış isimlerinden biriydi. Mihri Bey 1885 Musul Sine köyü doğumluydu. Babası Küçük Molla diye bilinen Mela Mahmut bir din adamıydı. Babasının annesinin üzerine kuma getirmesine kızıp 17 yaşında İstanbul'a geldi. Fatih Medresesi'nde Hoca Hüseyin Hüsnü Efendi'nin öğrencisi oldu. Birkaç yıl sonra aynı medresede dersiyam veya müderris olarak görev yaptı. Şeyh Şamil'in torunlarından Şaziye Hanım'la evlendi. Genç yaşından itibaren Osmanlı'daki Kürt siyasal hareketlerine sempati duydu. 1912'de kurulan Kürt Öğrenci Derneği HEVİ'nin kurucuları arasında yer aldı. Şeyh Said davasında yargılandı. Irak'taki Jin dergisine de Musa Anter'in çıkardığı Dicle'nin Kaynağı dergisine de makaleler yazıp gönderdi. Ağabeyi Mehmet Müftizade 1959'da Tahran'da yayına başlayan Kürdistan gazetesinin başyazarıydı. Fransızca, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Mihri Bey, Kürtçenin tüm lehçe ve şivelerine hakimdi. İlk Kürtçe gramer kitabının yazarıydı. Ulu Türk ulusunun şanlı şairi Fuzuli Divanı'ndan Birinci Kitap ve Ahlak Yükseliş Kaynağı ve Mutluluk Ocağı'dır adlı kitapları yazdı. Cumhuriyet sonrası medreseler kapatılınca Mihri Bey önce edebiyat öğretmenliği yaptı, sonra hukuk fakültesini bitirerek avukat oldu. Müvekkillerinden biri Saidi Nursi veya Kürdi idi. Gerek kitaplarında gerekse sohbetlerinde herkese ve dolayısıyla çocuklarına Doğu kültürünü aşıladı. Divan edebiyatını sevdirdi, İslam felsefesini öğretmeye çalıştı. Mihri Bey spora çok meraklıydı, yüzmeyi seviyor, at binmekten zevk alıyordu ve ava çıkıyordu. 1956 yılında vefat eden Mihri Bey, yaşamının sonuna kadar Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inandı. Çocuklarını öyle yetiştirdi. O, bu ülkenin namuslu, aydın bir Kürt'üydü. Kürt siyasal hareketlerine sempati duyan bu babanın 2 oğlu dışında 3 de kızı vardı. Hilav ailesinin en büyük çocuğu Lamia Hilav'dı. Coğrafya öğretmenliği ve Kadıköy Kız Koleji müdireliği yaptı. Hilav ailesinin her perşembe günü yaptığı toplantılar onun evinde oluyordu. Kızı Sura Öncü, dayısı Selahattin Hilav gibi çeviriler yaptı. Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda adlı eserini çevirdi. Lamia'nın bir küçüğü 2 numara Süheyla Hilav'dı. Ailenin en hassas ve özverili olanıydı. Babasının isteği üzerine avukat oldu. Kızı Üzra Nural, dayısı Selahattin Hilal'la birlikte Görmeyin Bezen'in Sanat Tarihi adlı eserini Türkçe'ye çevirdi. Selahattin ve Necmettin'den sonra en küçük kardeş Leyla Sönmez Ocak'tı. Eşi radyo sanatçısı, tasavvuf musikisine vakıf Rahmi Sönmez Ocak'tı. Gelelim ailenin gelinlerine. Aileye gelinleri sadece çapkınlığıyla ünlü Selahattin Hilav getirdi. İlk eşi gazeteci, politikacı İsmail Cem'in kardeşi Alev İpekçi'ydi. İkinci eşi ise Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun kızı, gazeteci Umur Talu'nun ablası, Türk pop müziğinin en iyi şarkı sözü yazarlarından Çiğdem Talu'ydu. Bu evlilikten doğan Zeynep Talu da şarkı sözü yazarı olarak annesinin yolunda başarıyla ilerliyor. Toparlarsak, Hilav ailesine ait bilgileri alt alta yazınca karşınıza ne çıkıyor? Tüm renkleriyle Türkiye mozaiği. Peki toplumsal hayatta karşıt görüşlerin birbirini sevip sayması için aile çatısı şart mıdır? Öyle olmadığı bir Müslümanın bir sosyaliste yazdığı mektupta ortaya çıkıyor. Evet, bizim topraklarımızda sayısı az bile olsa politik görüşleri taban tabana zıt olmasına rağmen dün aynı çatı altında birlikte oturma düşü kuran Müslümanlar sosyalistler vardı. Bir Müslümandan bir sosyaliste mektup. Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet'teki köşesinde Türkiye'nin ağzı en bozuk kesimini siyasal İslamcılar oluşturuyor diye yazdı. Okuyunca hak verdim, sonra üzüldüm. Kuşkusuz Mehmet Y. Yılmaz sürekli sokak ağzıyla konuşan Başbakan Erdoğan'a ve yandaş medyadaki küfürbaz yalancı yazarlara bakarak hüküm vermişti. Evet, hak vermiştim ama yine de bir yanım buruktu. Gözümün önüne tıpkı soyadı gibi yaşamış olan şair Cahit Zarifoğlu geldi. İşaret Çocukları adlı şiirini bulup okudum. Düşündüm, bizim cenah aslında ötekini pek tanımıyor. Gördüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bildiği bazı yandaş gazetelerin köşelerini tutmuş sözde gazeteciler. Ve ister istemez biraz haksızlık yapılıyor. Neden mi? Gelin size bir gerçek olayı anlatayım. 1950'li yılların ikinci yarısı, yer Kahramanmaraş Lisesi. Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Ali Kutlay, Hasan Seyit Hanoğlu, Rasim Alaaddin Özdenören kardeşler ve sonradan aralarına katılan Mehmet Akif İnan, yani işaret çocukları ya da Cahit Zarifoğlu'na göre yedi güzel insan, sınıf arkadaşıydılar. Hepsi resme, müziğe ve özellikle edebiyata vurgundu. Yine bir Kahramanmaraş doğumlu olan Nuri Pakdil'in çıkardığı Hamle dergisi ellerinden düşmezdi. O zamanlar sağcılık solculuk pek yoktu. Hamle dergisi Sait Faik'e saygı sayısı bile çıkarabiliyordu. Anadolu'nun 60 bin nüfuslu bu yoksul şehrinin çocukları kimlerin çıkardığına bakmadan Varlık, Yeditepe, Yenilik gibi edebiyat dergilerini takip ederlerdi. Dergilere ulaşabilmek için yırtınırlardı. Bir yandan soluksuz okuyup diğer yandan hikayeler, şiirler yazmaya çalışırlardı. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ine, Atilla İlhan'ın Sisler Bulvarı adlı şiirine hayrandılar. İletişimin zorlu olduğu o yıllarda Necip Fazıl, Peyami Safa, Nazım Hikmet, Fethi Gemuhoğlu hakkında bilgi sahibi olmak için çırpınırlardı. Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözünü şiar edinmişlerdi. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okuyup onun batılı mı doğulu mu olduğunu tartışırlardı günlerce. Cahit Zarifoğlu'nun evinde şiir günleri düzenlediler. İkinci yeni şiir akımını benimsediler. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar'ın şiirlerini gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan birbirlerine yüksek sesle okudular. Zarifoğlu'nun kırık penayla çaldığı gitarı soluksuz dinlediler. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Doğan Keçecioğlu'nun Kahramanmaraş'ta çıkardığı Gençlik Gazetesi'nin kültür sanat sayfasını yaptılar. Çalışkandılar, hiç yorulmadılar, daha yolun başındaydılar. Sonuçta Kahramanmaraş Lisesi o dönem Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim ve Alaaddin Özdenören ve Cahit Zarifoğlu gibi bugün Müslüman çevrelerin büyük saygı duyduğu şairleri, yazarları çıkardı. Onlar sadece ürettikleriyle değil, o genç yaşlarında toplumsal hayat içindeki duruşları, üslupları ve zarafetleriyle de örnek oldular. Hepsi üniversiteye gitti. Cahit Zarifoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi'ne yazıldı. Vefa öğrenci yurdunda kaldı, daha sonra bir yazlık evin hem bekçiliğini yaptı hem de orada kaldı. Abi kültürüyle İstanbul'da tanıştı. 1962 yılının Mart ayında bir cumartesi günü Özdenören kardeşlerle birlikte hayranı oldukları bir şairin kapısını çaldı. Sezai Karakoç. Belki bugün herkese şaşırtıcı gelebilir. Onlar o güne kadar Sartre, Camus gibi büyük düşünürlerin fikirleri okunur, öğrenilir ve benimsenir diye düşünüyorlardı. O günden sonra Sezai Karakoç'tan öğrendiler ki her fikir üzerine yorumlar getirilebilir ve filozoflar, düşünürler, edebiyatçılar sorgulanabilirdi. Ve yine ilk olarak o gün duydular. Sezai Karakoç bir dergiyle ilgili düşüncesini şöyle açıklamıştı. O derginin kendine göre bir kimliği var. Biz Müslümanız. Kafaları karıştı. Çünkü kendisi, Mehmet Barlas'ın babası, Cemil Sait Barlas'ın pazar postasında yazıyordu. Solcu Cemal Süreyya'da en yakın arkadaşıydı. Nasıl oluyordu? Bir onlar vardı, bir de kendileri Müslümanlar. Zamanla yerli yerine oturdu düşünceleri. Hayata bir pencereden bakabilirdiniz ama bu karşı pencereden bakanlara düşman olacağınız anlamına gelmezdi. Anadolu'nun temiz çocukları öteki kavramını henüz bilmiyorlardı. İstanbul öğretiyordu işte. Yedi güzel insan karşı görüşe doğru koşmaya başlasalar da sosyalist Cemal Süreyya'yı hep sevdiler. Üvercinka'yı ellerinden düşürmediler. İçlerinden Cahit Zarifoğlu Cemal Süreyya'ya daha bir yakınlık duydu. Sezai Karakoç'un şiirlerinden çok Cemal Süreyya'nın şiirlerini beğeniyordu. Ayrıca öğrendiğine göre kişilikleri de benzerdi zaten. Ve bu nedenle 1962'de hiç tanımadığı, o yıllar Paris'te bulunan Cemal Süreyya'ya mektup yazdı. İstanbul'a döndüğünüzde sizinle ev tutup birlikte oturabilir miyiz? Dipnot. Cahit Zarifoğlu'nun Paris'e gönderdiği mektubu alan Cemal Süreyya ne hissedip ne düşünmüştü? Rahmetli Cemal Süreyya'nın günlüğünden okuyalım. 760. gün. Cahit Zarifoğlu ölmüş, bugünün adı bu olacakmış. Bir ay kadar önce öğrenmiştim onulmaz sayrılığa tutulduğunu. Bazı kanserler mutlaka çok büyük bir çocukluk mutsuzluğuna bağlıymış gibi gelir bana. Hiçbir bilimsel tutanağı olmayan bu kanıya tanıdıklarımda bir şeyler göre göre vardığımı sanıyorum. Bir izlenim işte. Zarifoğlu'nu tanıdığım yılları düşünüyorum, sevinçlerle büyümüştü sanki. İyi şairdi, ilk şiirleri de iyiydi. Sezai Karakoç çevresinden, daha yüz yüze gelmeden 1962'de bana Paris'e bir mektup yollamıştı. Adresimi Sezai Karakoç'tan almış, saklamamışım o mektubu. Zarifoğlu o sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenci. Yurtlardan sıkılmış herhal, İstanbul'a dönüşümde birlikte ev tutup oturmayı öneriyordu mektubunda. Ben de bir tuhafım o günler, bir ölçüsüzlük görmüştüm bu öneride. O ara 30 yaşı dönmüşüm. İyi sayılan bir aylığım var. Ne yani bu çocuk öğrenci hayat koşulu da mı indirmek istiyor beni? Dönüşte yeniden tanıştık. Zaman zaman vapurda, yolda, Sezon'un yani Sezai Karakoç evinde bürosunda rastlaştıkça konuşurduk. Ama her şeyden. Daha çok 1964-66 yılları. Söylenmemiş güzel sözler de vardı aramızda. Ama bir arkadaşlığımız olmadı. Serüvenlerinden söz ederdi. Bunları tuhaf yanlarını öne getirerek anlattığını anımsıyorum. Şiirine de yansımıştır. Sezai ile onun bu tavrı ve öyküleri üzerine çok konuşmuşumdur. O yıllarda mukaddesatçı genç sanatçılarla aramızda büyük kopukluk yoktu. Kopukluğu onlar yarattı. Zaman nasıl da akıp gitmiş, tam 20 yıl oluyor. Cahit Zarifoğlu ile görüşmeyeli, bir günde 1000 yıl olacak. Gösteri Dergisi, Temmuz 1987. Zarifoğlu bu toprakların yoğurduğu temiz kalpli Anadolu'lu şairlerdendi. Şiirlerine hayran olduğu büyük bir şairle aynı çatı altında yaşamanın düşünü kurabiliyordu. Yabancılaşma henüz bu topraklara uğramamıştı. Üstelik, bu mektubu yazan kişi sıradan biri değildi, siyasal meselelerden uzak durmuyordu. Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi abilerin etrafında bir okul veya ocak görevi yapan dergilerin çevresindeki duygusal beraberliği ve düşünsel birlikteliği yaşıyordu. Allah, peygamber sevgisi ihmal edilmeden dünya meseleleri ön plana çıkarılmalıdır görüşünün ilk savunucularından biriydi. Müslümanların öncü kuşağındandı. Buna rağmen solcu Cemal Süreyya ile aynı evde oturmaktan çekinmiyordu. Çünkü ortak payda edebiyattı, öğrenme aşkıydı, dostluktu. Solcular Müslümanların, Müslümanlar solcuların dergilerinde yazılar kaleme almakta bir sakınca görmüyordu. Ece Ayhan'ın, İlhan Berk'in, Derviş titizliğiyle çalışan Müslüman şairlere ön yargısız yaklaşımları, övücü eleştirileri saygıyla karşılanıyordu. Aslında aynı mahallenin yoksul işaret çocuklarıydı hepsi. Yer sofralarındaki bir tas çorbaya kaşık sallayarak, mumlu gecelerde kahramanlık hikayeleri dinleyerek, cami avlularında futbol oynayarak ve yaramazlık yapınca yüzü kızararak büyüyen bir kuşaktı onlar. Hepsi Anadolu Müslüman kültürünün bir parçasıydı. Hedefleri hep yüksek İslam kültürü oldu. Erdem'e inandılar. Ayıp etmekten, yanlış yapmaktan korktular. Bir gün sözlerinden ya da yaptıklarından dolayı utanmaktan çekindiler. Bu nedenle küfrü, haksızlığı, kibri bilmediler. Sonra iktidar ve para geldi. Bin yıllık kültür birkaç yıl içinde varoş muhafazakarlığına, sonradan görme liberalliğe teslim ediliverdi. Soruyorum, Cahit Zarifoğlu'nun mirasına sahip çıkan temiz Müslümanlar bugün nerededir? Neden susuyorlar? Ya Nurettin Topçu'nun, Cemil Meriç'in öğrencileri, yol arkadaşları? Onlar neden ölüm sessizliğine büründüler? Hepsi mi Müslümandan kaçıp Müslümanlığa sığındı?